Ayrım 6, Suçlu, Orhan Kemal, sayfa 84. Yatağında sırt üstü uzanmış Adem'i düşünüyordu. Gerçekten de çok kuvvetli, çok kanlı canlı, çok ateşliydi. Kuca diye böylesine denirdi işte. İnsan böylesine canını verse yeriydi. Şu sıra koyun koyun olsalar etinden bir titreme geçti. Bütün bu işlerin çok çabuk oluverdiğini biliyordu. Pek pek birkaç gün içinde. O işin çabucak oluvermesinde suç kendinin değildi. Dün gece Adem'le birlikte içme teklif kocasından gelmişti. Aptal diye geçirdi. Şu Adem çoktandır asılıp duruyor. İzin verirsen iki kadeh atalım. Güldü. Amma da yutmuştu numarayı. Kendisi ya yalancıktan bağırıp çağırmıştı. O sıra yalancıktan bağırıp çağırdığı sıra Adem'in annesi ya üstlerine gelmiş, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi sinirlenmesi sebebini sormuş. Öğrenince de Cihanaz'ı ayıplamıştı. Dışarıda meyhane köşelerine isip sıcaklarına evde içsinler kızım. Şurada dizinin dibinde yahut bizde. Ama yine siz bilirsiniz. İşinize karışmak istemem. Oğlum İhsan Efendi amcasını çok seviyor. Dilinden düşünmüyor da. Cihanaz bir yandan bir yana döndü. Ondan sonra işler düzene girmişti. Adem kurt gibi. Bin nereden bir su getirip yaşlı kocasına dayıyordu rakıyı. Aptal herif de. Eskiden nasıl içti, rakıya nasıl dayanıklı olduğu hakkında fikir vermek için susuz musuz gelene git demiyordu. Her şey yolunda, istendiği gibi olmuştu ama sonunda üvey oldu. Nasıl haberleri olmadan şeytan gibi girmişti eve. İnce, kumral kaşları çatıldı. Mutlak mutlak komşudan girmiş olacaktı. O karıyı zaten hiç gözü tutmamıştı. Hastalıklı hanımının sağlığında yanından ayrılmaz diller döker kocası üzerine bir gün bu bıngın bıngıl hizmetçi evine ne diye soktu. Erkeklere güven olur mu komşum dediğini duymuştu. Hatırlayınca yüzü büsbütün asıldı. Pis kadın diye geçirdi. Hasta karıyı doldurdun yetmezmiş gibi şimdi oğlana çivi koyuyorsun değil mi? Koy, istediğin kadar koy. Değilsen, değil oğlu, dünya bir araya gelse inandıramazsınız. İnansın isterse. Kafam kızarsa evet derim. Doğru. Erkek oldu beni yabancılara muhtaç etme derim. Kıyametleri koparırım. Mahallede duramaz ederim onu. İçini çekti. Hiç de uykusu yoktu. Ne diyerken gitmiş şu ademler sanki. Keşke gitmeselerdi. Hatta burada sabahlasalardı da olurdu. Peki ama şu müsibet olan. Aman kıyametleri koparırıp rezil rüsva ederim onu mahalleye. Gevezelik etmesi daha iyi tabii. Kocamın rezil rüsva etmeyle iş bitmez ki. Kim bilir belki Adem de kocunur. Kaçar benden. En iyisi. Yatağında yüzü koyun döndü. Yorganı bir tekmede karyoldan attı. Gördüyse bile oğlunun babasına gevezelik etmemesi gerekirdi. Ertesi sabah daha kocası bile uyanmadan kalktı aşağı indi. Eve oğlu giyiniyordu. Çocuğu şaşırdan bir yumuşaklıkla sordu. Nereye böyle erken erken Cevdet? Cevdet'in arkası dönüktü. Saça baktı. Karşılık vermeyi lüzum görmedi. İçine koyuldu. Üvey anne bozulmuştu. Sonra sinirlendi. Bir karış bacağıyla kafamı ısıtıyordu. İçeri girdi. Elleri belinde. Niçin cevap vermiyorsun? Yüzüne bile bakmadan iş portasını aldı. Odadan sonra evden nefretle çıktı gitti. Anlıyordu. Oğlan fena içerlemişti. Üstüne düşecek olursa kedi gibi pıskırabilir, bütün işi bozabilirdi. Ailenin başka düşündüğü yoktu. Adem'in kocana boş ver, gel bana diyeceğini bilse bir an düşünmezdi ama parasız karı istemiyordu ki o. Tam bu sırada üst katta kocasının çalar saatinin sesi. Kendine geldi. Kocası uyanmış olmalıydı ki ses hemen kesilmişti. Az sonra mutfağa çay hazırlamaya inecekti. Kafasına şimşek çaktı. Kocası onu oğlunun öteberisiyle meşgul bulmalıydı. Cevdet'in kirden kapkar olmuş örselerini topladı. Yorganın yüzünü sökerken kocası don paça geldi. Kapıda durdu. Karısını oğlunun kirleriyle uğraşır bulunca gözlerine inanamadı. Sabahın 9'undan önce yatağından kalkmayan, elini soğuk sudan sıcağı vurmayan kadın mıydı bu? Sordu. Ne yapıyorsun karıcığım? Haberi yokmuş gibi döndü. Şöyle bir baktı. Görüyorsun ya. Çamaşır mı yıkayacaksın yoksa? Ne yapayım? Oğlan her şey kirişinde. Akşam ademler inip de görecekler diye ödüm koptu. Benden çok senin şerefin var. Ayıp değil mi eli güne karşı? Sen mi yıkayacaksın? Komşular değil herhalde. Acıyorum. Gerçi bana karşı çok asi ama ne yapayım? Yine de evlat. Dik kafalılık etmese de bir parça yumuşak davransa vallahi kendi öz evladımdan ayrı tutmam. Değil dik kafalı annesini sanki ben öldürmüşüm. İhsan Efendi şüpheyle sordu. Ne var? Bir terbiyesizlik mi yaptı? Aman hangi birini anlatayım? En biri az önce odasına indim. Yavrum dedim. Kirden harap oluyorsun. Çamaşırını soyun da temizlerini giyin dedim. Dönüp yüzüme bile bakmadı. Nedir benden alıp veremediği bilmem ki. Gözleri yaşarmış elini dersiyle sildi. İhsan Efendi memnunluğunu belirtecek söz bulamıyordu. İçeri girdi. Karısının önüne diz çöktü. Gözlerin içine uzun uzun baktıktan sonra nur ol Şehnaz dedi. Nur ol yavrum. Allah senin iki cihanda aziz etsin. Öyle bir değil. 5 cerret feda olsun sana. Değil mi ki sen bu genç yaşında benim gibi ihtiyarın kahrını çakıyorsun. Nur ol. Kadının elini yakaladı. Öptü. Öptü. El ufacık, tombul ve sımsıcaktı. Küçük bir güvercini okşar gibi uzun uzun sevdi. Okşadı. Sonra ötekini aldı. İkisini üst üste koydu, sıktı, öptü. Her zamanki gibi huysuzlanmıyordu. Ellerini yana açıp kadını kendine çekti. Sımsıkı kucakladı. Sert memelerin göğsünü ezilmesini adam akıllı çileden çıkarmıştı. Gözlerin önünden karaltı uçmaya başladı. Sonra sırt üstü yıktı. Şaşıyordu. Hiçbir zaman bu kadar uysal olmamıştı. Titreyen sesiyle Şehnaz dedi. Şehnaz'ım benim. Yıkama, yazık sana. Çamaşır üstüne yıkatırım. Sen benim evimin hanımısın. Ben de, oğlum da, dünyada sana kurban olsun. Yıkama. Çamaşırcı bulur yıkatırız. İyi ama akşamdan beri yapılan masrafı düşünüyorum da. Düşünme. Değil mi ki bana izin verdin, yaşlı kocanın gönlünü hoş ettin. Ben senin sağlığını düşünüyorum. Evde aklı başında insanlarla, usulsüz ışıktan sonra her gece iç istersen. Sahi mi? Sahi mi söylüyorsun Şehnaz? Sanki söylüyorum ama. Dedikodudan da korkmuyor değilim. Ne dedikodusu? Bu mahalleyi pis komşuları biliyorsun. Allah göstermesin. İnsana iftira ediverirler. Ne derler? Ne bileyim ben. İçeri adam alıyor, genç karısının yanında bekarlarla rakı içiyor derler. Sen benden daha iyi bilirsin ya. İhsan Efendi bombalık günlerini hatırlatır şekilde şahlandı. Vız gelir. Hiç kimse evin pahyası değil. Canım kırıcım izin verdikten sonra el aleme halt etmek düşer. Son cihet hiç merak etme. Bu dünyada senden başkana zerrece metelik vermem ben. Yeter ki sen razı ol, üzülme. Genç kadın sırt üstü yattığı yerde bir kısrak gibi kişnedi adeta. Tam zamanında olmuştu bu. Yaşlı adamın kanı tepesine çıktı. Oval gözlüğünü titreyen eliyle takıp yatan yanına bıraktı. Kadın öylesine razı, öylesine uysaldı ki ellerinin başının altında kenetlenmişti. Gözünü tavana dikmiş, Adem'i düşünüyor, kocasını duymuyordu bile. Kullanılmamış bir otomobilin kaça alınabileceğini sormayı unutmuştu. Esas da unutmuş değildi. Sorsa parayı temin edip edemeyeceğini soramaz mıydı? Henüz verecek karşılığı yoktu. En iyisi şimdilik böyle idare etmekti. Az sonra kalksa, Adem'lere gitse. Adem evden çıkmış mıydı acaba? Çıkmamışsa bile, belki de gene akşamki gibi gözleri parılmaya başladı. Güzelce boyanıp gider, tatlı tatlı konuşurlardı. Ne diye şu pis morukla vakit geçiriyordu sanki. Adam üstten itip fırladı. İhsan Efendi işini bitirmişti. Gözlüksüz gözleri bir ay yana kaymış soluyordu. Her yanı gazel gibi titriyordu. Lakin aşk olsun şu Abdus Samet'e. Bir zaman sırt üstü yattı kaldı. Arkadaş Abdus Samet'in tertibini düşünürken aklına muhasebeci geldi. Gene geç kalmıştı. Hem de her zamankinden geç. Yine başlayacaktı dırlanmaya. O dırlanmaya başlayınca geç memurlar da başlayacaktı. Burnu yoklanacak, kulakların niye düştüğü sorulacaktı. Çeyrek saat sonra karısı takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş, indiği zaman o hala yatıyordu. Ben biraz Muhsine teyzeye gidiyorum dedi. Git elmasım, git yavrum. Nefret de evden çıktı. Pismanan şu elmasım yavrumlarını öyle içerliyordu ki. Güneş hali yükselmişti. Pirili konağın önü gene irili ufaklı çocuklarla doluydu. Bir yoğurtçu mahalleyi çın çın öttüren sesiyle uzaklardan geçiyordu. Adem işe gitmemişti. Tek gözün ibaret evlerin avlusundaki zerdali ağacının gölgesine oturmuş, eski bujileri çakıyla temizliyordu. Şehnaz'ı görünce gözleri parladı. Zaten biliyordu geleceğini. Annesine gerekli şeyleri söylemiş, şahit kadın gelirse bir şey bahane edip voltanı al demişti. Koca karı gene her zamanki gibi diller dökerek karşıladı. Odaya buyur ettiyse de genç kadın sıcak diye girmedi. Bir iskemle verin de şurada ağacın gölgesine oturayım. Koca karı iskemleyi getirdi. Şehnaz, Adem'in tam karşısına oturdu ama genç pek de ilgilenmez görünüyordu. Başını elindeki işe eğmişti. Oysa Şehnaz ilgilenmesini, sorular sormasını, şakalaşmasını bekliyordu. Ne örneği yok akşamdan beri dedi koca karı. Şehnaz omuz silkti. Hiç, ne olsun. Oğlan bir gevezelik etmedi ya, içini çekti. Etmedi ama domuz gibi piç kurusu. Sabahleyin erkenden yanına indim. Tatlılık, muamele ettim de cevap bile vermedi. Akıl diyor gırtlağını sıkıver. Adem başını kaldırdı. Beni de hiç sevmiyor. Niçin? Bilmem. Sabahleyin kafenin önüne rastlaştık, merhaba dedim, aldırmadı. Şehnaz terbiyesiz dedi. Annesi beni öldürmüşüm gibi, bana da öyle surat ediyor ki. Doğrusu çekemem o suratı. Babasına söyleyeceğim. Ya o ya ben. Babası nasıl? Ne gibi? Bir şey sezmiş mi? Adem baktı. Güldü. Yok canım. Koca karı oğlum bir işareti üzerine, ben de dedi, pazar inip sebze falan alacaktım. Siz oturun, ben şimdi gelirim. Olmaz mı? Şehnaz'ın kalbi çarpmaya başlamıştı. Kulak memelerine kadar kıpkırmızı keserek kadına minnetle baktı. Laf olsun ne geç kalma dedi. Kalmam evladım, bir sokta gider geldim. Eski siyah mantosunu sırtına geçirdi, fileyi aldı, çıktı gitti. Adem'in gözleri elindeki bücde sordu. Geç kalmasını hiç istemiyorsun? Gülüverdi. Ha? İskemleden kalktı. Ne bileyim ben. Adem bücüye benzin döküp kibriti çaktı. Hafif mavi bir alev yükseldi. Dudağın kenarındaki sigara yere tükürdü. Şire geç, geliyorum. Şehnaz şiddetle arzuladığı halde gene de omuz silkti. Elleri arkasında Adem'in yaptıklarını bakıyordu. Adem tekrarladı. İçeri geçsene kız, göz göze geldiler. Kadın gene gülüverdi. Ne olacak içeride? Hiç, kardeş kardeş oturacağız. Benzin şişesinden avucuna döktü, ellerini sert sert ovuşturmaya başladı. Benzin kokulu simsiyah bir su akıyordu. Sonra tekrar döktü, yeniden ovuşturdu. Nihayet temizlendi. Musluğa gitti, uzun uzun sabunlanırken Şehnaz, oda kapısının iç tarafında asılı havluyu aldı, götürüp tuttu. Adem göz ucuyla gördü, hoşuna gitti. Bizim işler böyle, pis işte diye doğruldu. Havluyu aldı. Şehnaz olsun dedi. Olmaz. Ömrümün sonuna kadar yağlı karalar içinde yaşamak istemiyorum. Kurulandı, havluyu uzattı. Genç kadın aldı. Ne yapacaksın ya? Ne mi yapacağım? İyi kötü bir taksi uydurup ben de patronun rahatına ereceğim. Nasıl? Bakalım. Allah belki de 3-4 bin verebilecek bir karı çıkarır karşıma. Şehnaz'ı bir düşüncedir almıştı. 3-4 bin ise pek öyle bulunmayacak şey değil gibi geldi. 3-4 binle işin görülür mü? 3-4 bin olmazsa 5 bin olur. O zaman harika. Kadının tombul kolunu yakaladı, odaya doğru itti. Kadın direndi. Olmaz şimdi. Niye? Annen geliverir. Daha iyi ya. Ayıp ayol. Yeniden itti. Seni bana Okoze'den o asıl be. Akşamki manzarda haberi yok muydu sanıyorsun? Kuvvetli kollarıyla kucakladı, odaya taşıdı. Arka sokağa bakan, küçücük, yüksek bir pencereyle aydınlanan ufacık bir odaydı. Odanın bir yanında Adem'in kirli yatağı seriliydi. Öbür yanında tahtadan dermiş atma sedir, üzeri kırmızı çiçekli sarı bir basma örtüyle kaplıydı. Adem, tatlı yükünü sedire sırt üstü bıraktı, yanına ilişti. Geleceğini biliyordum dedi. Ne biliyordun? Bilmeyecek ne vardı? Kollarından bir tutuşta kucağına çekti. Şehnaz'ın içi kaynıyordu. Gözlerini yummuştu ama Adem'in niyeti başkaydı. Kaç vakittir kurduğu şeyi en uygun biçimde tam zamanında söylemek istiyordu. Kuvvetle sıktı. Günde 20-25 lira çıkaran bir arabam olsa, sen de karım olsan, ha? Fena mı? Kadın alev alev baktı. Olmayacak ne var? Seni istedikten sonra. Moruk. Moruk ne olacak? Aman sen de. Bir 5 bin olsa diyorum. Yok mu? Ne? 5 bin. Bende mi? Yok bende. Tabii sende. İşini çekti. Olsa bir dakika durur muyum acaba? Sana değil 5 bin, 10 bin, 100 bin feda olsun. Adem de coştu. Sahi mi söylüyorsun be? Şey yapamadı. Kadın karşılık verecek halde değildi. Yüzünü genç adamın kuvvetli göğsüne gömmüş, ter, benzin ama her şeyden çok güçlü erkek kokusunu duyuyordu. Adem farkındaydı işin. Kıllı kocaman elini koltuk altından soktu. Sert yuvarlakları usunca ezmeye başladı. Kadın inliyordu. Kendini sedire sırt üstü attı. Adem tam zamanında istersen bu parayı bulabilirsin dedi. Kadın duydu, üzerine durmadı. Dünya yıkılsın umurunda değildi. Kuvvetli, ağır gövdelerin yüküne dayanamayan, derme çatma tahta sediri, çürük bir tahta parçasıyla yamalı, ön ayağı kırılınca yere yuvarlandılar. Kadının aldırdığı yoktu. Adama sımsıkı sarılmıştı. Neden sonra, nasıl bulabilirim diye sordu. Adem hemen karşılık vermedi. Kadını bir kenara itmiş, tahta sedirin kırılan bacağını yokluyordu. Bir ara dışarı çıktı. Eski keser paslı çivilerle döndü. Genç kadın iş görmeye bırakmadı. Arkadan kucakladı. Yüzünü adamın kıllı yüzüne sert sert sürmeye başladı. Nasıl bulabilirim? Dur da şunu çakayım. Nasıl bulabilirim? Söyle. Keserli çivileri yere attı. Kadını yeniden kucağına aldı. Nasıl mı? Basbaya be. Kocanın kara çantası var ya. Kadının gözleri büyük büyük açıldı. Sağlığın. O çantadaki paralar kocamın değil. Tuhaf. Kocanın olmayan parayla araba alınmaz mı? Alınır fabrikanın parası. Hapse atarlar sonra. Kucağından itti. Onu bu kadar seviyorsan benim yanımda ne işim var? Keserli çivileri aldı. Artık kadınla ilgili değil. Genç kadın, yan üstü uzandığı yerden genç adama bakıyor, ona hak veriyordu. Öyle ya, madem kocasını bu kadar çok seviyor, ona bu kadar acıyordu, ne işi vardı Adem'in yanında? Adem ise sedirin üstündeki şilteyi, örtüyü artmış, kırılan bacağı onarıyor, yan göze çaktırmadan bakıyordu kadına. Çok düşünceliydi. Herhalde tam zamanında, söylemesi gereken zamanda söylemişti. Birdenbire kabullenme için normal karşılamak gerekirdi. Kolay iş değildi. Değildi ama ona neydi? Bir araba sahibi olmak istiyordu. Onu hemen hapsederler değil mi? Tahta oturtacak değiller ya. Beni? Sen deli misin? Niye? Ne alakası var seninle paranın be? Mesul memur o. Yaşı 60, işi bitmiş. 60 sene daha yaşayacak değil ya. Halbuki biz genciz. Para asıl bize lazım. Yine de zorlamıyorum seni. Düşün, taşın. Elini yüzüne bulaştırmadan iş görürsen ne ala. Elini yüzüne bulaştırırsan ben yokum içinde. Haberin olsun. Son çivileri de mıhlayıp sediri kaldırdı, yerine koydu. Alışkın, becerikli ellerle önce şilteyi serdi, sonra yaygıyı yaydı. Bir sigara yakıp ilişti. Kadın dağılmış gitmişti. Bir süre seyretti. Herhalde yanaşacaktı. Şaka maka derken bir araba sahibi oldu mu paçayı kurtarırdı. Teyyar Osman'ın dediği gibi onun yanına muavini aldı da gece o, gündüz kendi çalıştılar mı? Çok değil. 6 ay sonra Ford'un yenisini çekerlerdi. Yeni arabayı çekince eski teyyare ile Dempsey'e vermekten vazgeçmeyi kurdu. Ne diye verecekti? Satardı be. Peşin para. Binliği. Hatta 1500-2000'liği vardı. Bulur taşları bir kakavan, bayardı gitsin. Geç kadın usulca kalktı. Hep o düşünceli haliyle çıktı, gitti. Az sonra annesi gelince merakla sordu. Ne oldu? Çiviyi koyduk. Bakalım. Ara meselesini açtın mı? Durur muyum be anne? Kredi tavlamaktan baksak ne? İşim yok da mektepler gibi aç dalgasına mı düşeceğim? Ne dedi? Aklını yattı gibi. Olur yahut olmaz gibilerden bir şey söylemedi mi? Söylemedi ama bana kalırsa aklına yattı. Haydi bana uğurlar olsun. Tüyüyorum. Sirgeci'de, şoförler kahvesinde Demsel'e teyyareyi buldum. Merakla bekliyorlardı. Bir eskemle çekip oturdular. Ne oldu? Adem yeni bir sigara yaktı. Sorduğun şeye bak be oğlum. Ayıp be yavrum. Şoför Adem benim ismim. Şimdiye kadar neyi tuttum da koparamadım. Demsel kahveciye seslendi. Hey Dazgırlı, yap Adem Çavuş'a benden bir orta şekerli. Teyyar da sabırsızlık içindeydi. Anlaş şunu be, başladı. Dün akşam İhsan Baba'yı iyi ettik, başladık çekmeye. Herif eski kulak kesiklerden. İyi rakı içiyor ama geçmiş. Dayanırken oldu dut, sızdı. Karıyla taşıdık içeri yatağına. Biz de, anama vuralım olsun kara gıcır gıcır. Yirmisi de var yok. Annen dışarıda mı kaldı? Deveye bak. Bunun içeri girecek değil ya. Demsey, sonrası bir hamle ettim. Bile geçti elime, hıkmık. Bırakır mıyım? Anladı kurtuluş yok, kapıyı ört dedi. Atladım hemen. Tak örttüm. Annem dışarıda erkek dedi tabii. Gece öyle geçti. Sabahleyin gene geleceğini biliyordum. Gece adam akıllı mest oldu. Anneme akuz ettim, gelince sen voltanı al diye. Demsey, geldi mi? Hem de nasıl? İki dirhem bir çekirdek, anam avradım olsun. Elimde boktan bujiler. Bakmıyorum yüzüne, mahsustan. Üstüne düşmeye gelmez karının. Kendini çekeceksin. Çektim mi tamam. Anneme hafiften bir göz attım, zeki karı. Çaktı manzarayı, fileyi kaptı. Dedi ben pazara gidiyorum. Gitti. Kaldık mı yalnız? Sen tabi canavar. Yok canım, boş veriyorum. Esasında gevşedi bizim vidalar ama çaktırmamak lazım enayiye. Ve hası bir de sabah sabah. Tam kertesini açtım meseleyi. Aşk maşk ama yürümez böyle dedim. Sosyal piyazına yat, aşk sayıkla. Anlamam. Mektep çocuğu değilim ben. Kezlikten dikizlerim cavlamıyor. Dedim mangır bul bana. Nasıl dedi. Nasıldan anlamam. Bul. Bulacak mı? Bilmem. Bulmazsa Adem'in pır gideceğini çaktı. Ağlı bir düşünce. Bir iki demem şerefsizim. İsterse huri melek olsun. Orta hali bir fot mangize yetmezse nafile. O kadar ağır dediler. Dümenim kıyak. Verdim fitili. Kaçacağım bundan sonra. Koştum peşimden. Anladı o şoför Adem'in ne olduğunu. Belki hayatına görmedi bende gördüğünü. Çakıyorsun ya. Mangırları ya iyi eder ya da elbet. Kocası eski PTT'ci. Dünya kadar emeklilik alıyor. Fabrikada da muhtemat. Hem de mübayağı memuru. Avantası olmaz olur mu? Göz kırptı. Kara çanta papel dolu. Fabrika parası oğlum. Anlamadım. Fabrika parası Ford vermezler mi? Yani değil. İlya. Teyyare çok gaddarsın anam avradım olsun dedi. Pırasa mı dedin? Gözüne Cevdet çarpmıştı. Kost ile beraberdiler. Boyunlarında iş portaları karşı tramvay yolunun öbür tarafındaki gazetecinin önünde renk çocuk dergilerine bakıyorlardı. Yalnız dedi. Şu veletten çekiniyorum. Hangisi? Şu. Senin oğluk mu? Niye? Akşam dikizlediğini anlattı. Babasına söylerse işler sarpa sarabilir. Genç karının elinde oyuncak ama Teyyare oğlanı tavla dedi. Damse ekledi. Yanına git. Konuş. Çocuk dergilerine bakıyorlar. Al ver. Tabi oğlum madem çekiniyorsun zarına bak. Elindeki sigarayı atıp fırladı. Yeni yayınlanmış çocuk dergilerine bakıyorlardı. Kovboy dergileri. Arkalarında birisinin durduğunu hissedince döndüler. Adem'i görünce Devlet'in yüzü asılıverdi. Adem, hangilerini beğeniyorsan al da parasını vereyim dedi. Cevdet nefretle cevapladı. İhtiyacım yok. Kosi'yi kolundan çekti. Yan yana uzaklaştılar. Kos hiçbir şey anlamamıştı. Sordu. Kim bu? Cefkeden mosmordu Cevdet'in. Boş ver dedi. Bir Edirne kapı tramvayının arkasına asıldılar. Şu birkaç günlük arkadaşlıkları içinde Kosti, Cevdet'in huyunu iyice öğrenmişti. Bir şey cevapsız bıraktı mı, istediği kadar zorlasın, boştu. Onun için üstelemedi. Zaten sabahtan beri durgunluğu vardı. Canın sıkkın olduğunu anlamıştı. Bir ara usulcacık baktı. Dudağını kemirecek bir şey tasarlıyordu. Birden göz göze geldiler. İnsan. Aslan Thompson kadar kuvvetli olmasa hava dedi. Niçin? Ama yine de çok iş yapabilir. Nasıl? Bir tabancası olmalı insanın. Bir de Aslan Thompson'unki gibi atı. Benim atımda tabancam olsa, önce babamın karısını, sonra da şu Adem'i diyecekti ama kendini tuttu. Sonra da tam cevap verecekti, bileşçinin bilet kutusunu kafasına yiyince eli sustuğu yerden boşandı, yere atladı. Canı fena yanmıştı. Kosti de atladı. Gülhane Parkı'nın önünden Sultanahmet'e doğru hızlanan tramvayın arkasından baktılar. Cevdet inek oğlu inek diye bağırdı. Bu halilerin hepsini temizlemeli. Tramvay hafif yokuşu hızla çıkıyordu. Kosti üzerinde durmadı. Öğlen sinemaya gidelim mi? Cevap vermedi. Hala tramvayın arkasından bakıyor, ne diye taşlamadığını düşünüyordu. Ha, gidelim mi? Sinir sinirli döndü. Nereye? Sinemaya. Hangisine? Hangisi olursa. İyi ama param yok. Bende var. Maç? Maç ne olacak? Sinemadan çıkar çıkmaz da maça gideriz. İyi ya. Sultanahmet'e kadar yürüdüler. Sonra tıklım tıklım bir maç yazı tramvayının arkasına asılıp Beyaz'da geldiler. En iyi kovboy filmlerini ya Sirkeci ya da Şehzadebaşı sinemaları getiriyordu. İyi ama sinema vaktine daha çok var daha. Kosti filmlere bakalım. İyi film varsa ne ala, yoksa boş veririz. Şehzadebaşı'na geldiler. İrili ufaklı çocuklar, berber, aşçı şırakları, şiportacılar, kundura boyacıları, nereden nasıl geçinikleri belirsiz, saçları bir jantinli eserkeşler, üstleri başları harap, çoğu yalın ayak serserilerle, etekleri havalı, hoppala kızların, çokluk doldurduğu, renk renk afişlerle, süslü vitrinleri, önünde film tartışmaları yapılan ucuz sinemaları dolaşmaya başladılar. Film dediğin ya vuru kırı bol, insanı heyecandan öldüren kovboy filmi olmalıydı ya da hüngür hüngür ağlatan acıklı cinsler. Acıklı filmler Kosti'ye göreydi. Böyle filmleri yalnız başına seyretmeli, hayalini bozan hiç kimse bulunmamalıydı yanında. Ne ikide bir soru soran bir arkadaş, ne de hüngür hüngür ağlanması gerektiği yerde atılan bir kahkaha. 3-5-10 sefer gitse doymazdı böyle filmlere. Günler, hatta haftalarca kurtulamazdı etkisinden. Boyunda iç porta, İstanbul sokaklarında dalgın dalgın dolaşırdı. Arada büyük apartmanlardan birinin gölgesine oturur, sırtını binaya dayar. İnsanlar, otomobiller, tramvaylar sinir, bakar görmez, duyar anlamaz. Hele bu açıklı film, bir tenör yahut bir bestecinin hayatı ise. Yıllar yılı unutamadığı büyük bir kemancının hayatını anlatan bir filmdeki küçük bir parça kafasında hiçbir zaman silinmedi. Kemancı o zamanlar kendi kadar bir çocuktur. Kendini, akordiyon merakı gibi onlara keman merakı vardır. O kadar fakirlerdir ki değil keman, doğru düz ekmek alacak paraları bile yoktur. Bu önüne geçilmez merak yüzünden küçük kemancı babasından korkunç dertler yer. Yer ama nafile. Ne keman merakı söner, ne de konulduğu işi layıkıyla görebilir. Keman, bir kemana sahip olmak, ille de bu. Günün birinde bir çalgı dükkanına girer usulcacık, bir keman çalar. Şayet bir kemanı çalmasaydı büyük kemancı olamayacaktı. Şehzadebaşı sinemalarında o gün böyle bir film yoktu. Her zaman illaki kovboy filmi arayan, Cevdet ise sinema vitrinlerindeki film afişleriyle ilgilenmiyordu. Hep o düşünceli, sıkıntılı haliyle arkadaşının ardından gidiyor, sorulanlara tek tük karşılık vermek yetiniyordu. En son sinemanın önüne gelince yumruk yemiş gibi, "Hah!" dedi. "Kosti be, ne var? Şuna bak be." Kosti başını kaldırdı. Sinema kapısı üzerine yerleştirilmiş büyük boy, kovboy afişlerine baktı. Geniş kenarlı şapkası, paçaları dar pantolonu, tabanca rölyeyle kırmızı eşarp çetesinin bile onlara bakıyordu. İyi ama ben bunu gördüm. Biliyorum, bir daha gör, benim hatırım için. Gözleri alev alevdi. Elini tuttu. Ha, görür müsün? Bir başka seferde ben senin hatırın için. Kosti iki sefer görmüş ama dayanamadı. İyi ya, boynuna sarıldı. Yaşa, sen dünyanın en iyi arkadaşısın. İyi ki rastladım sana. Şimdi dolaşalım biraz, biraz sonra gideriz. Demek Aslan Thompson'un babası da içkici, ha? Bilin. Dalga matarsa be kardeşim, bil hoşuma gitmiyor. Aslan Thompson daha iyi. Sinema vaktin epey vardı. Fatih oradan Karagümrük'e uzandılar. Daralık sokaklardaki eğri bürü evlerin, takın yolu kadınları, iğne, iplik, saç tokası, sakız aldılar. Mahalle aralarındaki arsalarda bez toplarla futbol oynayan çocukları seyrettiler. Birinde Cevdet hakemlik yaptı, dalmışlardı. Bir de kendilerine geldiler ki sinema vakti geçiyor. Cevdet düdüğü fırlatıp koştu, Kosti peşinde. Kanter içinde nefes nefese şehzade başına geldiler. Kosti biletleri aldı, girdiler. Sinema çoktan başlamıştı. Alacakaranlıkta yerlerini bulup oturdular. Bunaltıcı bir sıcak vardı. Hava, acayip abdesthane kokuyordu. Filmin yarısı yetiştikleri için ismini bile bilmiyorlardı. Yanlarındaki bir gölgeye sorular. Adam, kalın sesiyle kovboyun intikamı dedi. Uzun boylu, ince belli, geniş omuzlu. Çifte tabancalı kovboy, incecik dağ yollarından usarı sürdüğü atıyla rüzgar gibi gidiyordu. Hendekler atlıyor, kalabalık bir arba kafilesinin önünü kesmeye çalışıyordu. Korkunç bir uçurumun önünde beygirinin gemine kısıp yere atladı. Tabancalarını çekti, az sonra geçecek kafilenin yolunu kesmek üzere bir kayı siper aldı. Çifte çifte atları, arabaları, 20'den çok insanıyla kafile tam geçerken ayağı fırlayıp tabancaların ikisini birden doğrulttu. Kımıldamayın, yakarım. Kafile, felce uğramış gibi karıştı ilkin. Sonra ellerini kaldırıp durdular. Cesur kovboy hızla yaklaştı. İki elinde iki tabanca, arabaları çabucak kontrol etmeye başladı. En sonraki arabada aradığını buldu. Nefis bir genç kız. Cevdet'in aklından sarışın Nelly, sonra da Cevriye geçti. Amerika'ya gittikleri zaman Cevriye de böyle olacaktı. Kobo, lütfen in arabadan, dedi. Patikada bekleyen atımı binin. Hayvanın sizi götüreceği yeri bilir. Ben şimdi bunların cezalarını verip, aniden bir tabanca patladı. Kurşun kulağının dibinden mırıltıyla geçti. Korkunç bir sığlıkla patikaya doğru kaçarken, cesur kovboyun tabancaları işlemeye başladı. Her kurşun bir insanı yere seriyordu. Kurşunları tükendiği ansa yumruk yumruğa bir kavga. Cesur kovboy tek başına dövüşüyordu. Alt alta üstte bir boğuşma. Sinema alkıştan, yaşadan, vurkırdan inliyordu. Tam heyecandan çılgına döndüğü sırada film koptu. Lambalar yandı. Tüh be dendi. Tüh be. Dolanma kuvvetli adam be. Ne yumruk atıyor ya. Şu Amerika gibi yok. Havasından mı? Suyundan mı? Film be. Numara hep. Bunu söyleyen koca kafalı, Douglas Bigli bir esrar geçti. Cevdet de Kosti de dahil kafalardaki Amerika hayaline çarpan buzdağına sinirlendiler. Ne numarasıydı? Orada herkesin boyu büyür, yumruğu kuvvetlenirdi. Her isteyen istediğini oluverdi hemencecik. Cevdet sinirli. Böyle bir kovboy olup İstanbul'a dönmek isterdim dedi. Erol ötekilerden intikam almak için mi? Yalnız onlardan değil. Ya? Cevap vermedi. Erol, Kayhan Şinasi, hatta aile falan silinmişti. Üvey annesi şoför Adem vardı yalnız. Bir de babası. Annesini öldürdüğü için ona da kızmıyor değildi. Ama asıl Adem'le üvey anne. Geceyi unutamıyordu. Yaşlı babasını içirip içirip sızdıktan sonra içini çekti. Ne olursa olsun acıyordu babasına. Odada ne yaptıklarını açık açık bilmemekle beraber gene de bir şey seziniyor, gücüsüne gidiyordu. Babasını açsa, açsa mı? Dinlemezse ya, inanmazsa. Yalan söylüyorsun, karıma iftira ediyorsun derse o zaman babasına da boş verip savuşması gerekirdi. Nereye? Bilmiyordu. Gidecek yeri yoktu. Konseri yük olamazdı. Belki de perili konağa sığınırdı. Hiç kimseye görünmeden girer çıkardı. Ne bileşti mahalleli? Yalnız Cevriye, o bilsindi. O bilsindi ki geceleri yanına gelsin, konuşsunlar. Film tekrar başlamıştı. Kafası başka şeyde olduğundan bakıyor, görmüyor, görse bile anlamıyordu. Sıra kırmızı eşarp titresine geldiği zaman dikkat kesildi. Gerçekten de küçük birinin babası, tabii kendi babası gibi içkici Ayyaş'ın biriydi. Anneleri de benziyordu. En çok bilin annesinin ölümüne üzüldü. Annesi gibi mutfakta çamaşır leğeninin başında ölmemekle beraber gene de annesinin ölümünü hatırlamıştı. İçi kabardı. Kendini ne kadar tutmak istediyse olmadı. Kosti'den gizleyerek karanlıkta sessiz sessiz ağlamaya başladı. Lambalar yandığı zaman Kosti işin farkına vararak sordu. Ağladın mı? Yüzeme nasıldı? Yok canım. Yok mu? Hala ağlıyorsun. Ne ağlaması yahu sende? Kosti ürktü. İlk defa tersleniyordu. Kızma kardeşim dedi. İnsanı sinirlendiriyorsun. Gözüme bir şey kaçtı ondan. Ağlayacak ne var? Sultanahmet'teki maça az kalsın geçeceklerdi. Takımlar alana çıkmışlardı ama bereket versin kadırgalılar tamam değillerdi. Onların da iki oyuncusu eksikti. Son hakem de gelmemişti. Oysa parayı peşine almıştı. Cevdet'in bütün itirazına rağmen sol hafa koydular. Sol hafa değil santraf oynardı esasda. Kossi'yi de sol aşağı. O da soluyla hiç vuramazdı. Bu yüzden maçı kaybederlerse suçun kendilerinde olmadığını söylediler ama dinletemediler. Sultanahmetlilerin umumi kaptanında iş yoktu. Sol bek oynatılan Çilli oğlan bizim umumi kaptanın her işi tersidir. Beni sol bek oynatıyor. Asıl sağ bekim ben. Neyse. Senin karşında oynayacak sağ açık var ya, kadırgalıların en golcü Elmanı'dır. Herif geçen hafta Beşiktaşlar'da antrenman yaptı. Sert oynar. Ayının biri. Cevdet kadırganın sağ açısına baktı. Gerçekten de sıkı biri oğlandı. Ayağında top ayakkabıları, kırmızı yün çorap, bileklik, tekmelik. Tutamayacağını anlıyordu. Herifte bir bacaklar vardı, kütük mü kütük. Yılmıştı. Çeyrek saat sonra hakem koşarak geldi. Kadırgalıların 3 oyuncusu da gelmişti. Maç başladı. Pis bir rüzgar deli deli esiyordu. İlk golü 5. dakikada hem de sağ açın güzel bir ortasıyla yediler. Takım kaptanı Cevdet omurdandı. İyi tutsaydı sağ açı ortalayamaz bu golü yemezlerdi. Umin kaptan da sağ kenarından iyi marke et, karışmam dedi. Oyun yeniden başladı. Kadırgalılar da aksi gibi hep sağdan işliyorlardı. Bir ara havadan gelen topa sağ açıyla birlikte koştular. Adamın kuvvetli bir volesi Cevdet'in suratına patladı. Top bir yana, Cevdet bir yana gitti. Burnundan kan boşanmıştı. Ama kimsenin aldırdığı yoktu. İkinci gol olabilecek bir voleyi önlemişti ya. Sudamet'in Çin mavi göğü, caminin minareleri, Ayasofya'nın kubbesi, uzaklardaki deniz, futbolcular tepesine fırıl fırıl dönüyordu. Bir ara sağ kenarını alıp sırtındaki formanın soyulduğunu, başkasına verildiğini gördü. Bir de Kosti'yi. Mavi gözleri yaş yaştı. Kendine gelir gibi oldu. Kosti oyunu bırakmıştı. Ne takım kaptanı, ne umumi kaptan, ne de iddialı maçın kaybedilmesi. Arkadaşının burnunu sildiği beyaz mendil kandan kıpkırmızı olmuştu. Çeşmeye kadar gidebilir misin? Halsizce gidemem dedi. Kosti eğildi, sırtına aldı. Alman çeşmesine doğru götürdü. Köprüden Haliç, vapuruna atlayıp semtin yolunu tuttular. Cedit'in burnu çok fena acıyordu. Bu zamana kadar sokakta kaldığını annen ne der diye sordu. Hiçbir şey demez. Ya nasıl döneceksin? Dönerim. Allah belasını versin. Asıl annem olsaydı seni yemeğe alıkordum ama aldırma. İnsanın öz annesi gibi var mı? Öz annem sağ olsaydı şimdi. Mahallenin dar, eğri bir sokaklarında yan yana yürüyorlardı. Uzaklardan, ta uzaklardan bir kadın sesi aksediyordu. Kim bilir nerede şarkı okuyan bir kadın. Sonra yakınlarda bir sarhoş narası. Karanlığa gömülmüş, mahallenin evlerinde ışıklar yanmıştı. Mahalle kahvesinin lüks lambasıyla aydınlanan bahçesi önünden geçtiler. Tam Perili Konak hizasında bir baykuş sesi. Cevdet işte dedi, Perili Konak. Hani anlatmıştım ya. Kosti konağa dikkatlice baktı. Cevdet bundan söz açmıştı birkaç sefer. Geceleri cadılar, iskeletler dans ederlermiş. Eve geldiler. Üst katta bol ışık vardı. Sokak kapısı kapalıydı. Tam komşu kapısını çalacaktı ki Cevriye, yan alaklarıyla koşarak geldi. Bay Kosta abi, sen de mi geldin? Ben de geldim. Nasılsın? İyiyim. Sen? Sorma. Niye? Ne oldu? Top oynuyorduk. Ayının biri bir şut attı, Cevdet'in burnu kanadı. Cevriye Cevdet'in boyuna sarıldı. Sahi mi Cevdet abi? Acıyor mu çok? Cevdet itti. Yok canım, geçti. Çok kan aktı mı? Eh işte, kim var bizde? Cevriye'nin gözleri parladı. Şoför Adem. Rakı mı içiyorlar? Biliyorum artık, sen daha iyi bilirsin. Cevdet'in içine ateş gibi bir öfke geçti. Kapıyı bir tekmede kırıp içeri dalmak, yukarı fırlamak, masalarını alt üst edip için çekti. Ah ah! Aslan Thompson yalnız hiç olmazsa bugün sinemada gördüğü kovboyun intikamındaki kovboy gibi olabilseydi ya. Ne düşünüyorsun Cevdet abi? Hiç. Herkes dedikodu yapıyormuş mahallede. Yazılar olsun insan efendi diyorlarmış. Genç karısını Adem'in karşısına oturtup rakı içirtiyor diyorlarmış. Kosti birden arkadaşının bugünkü sıkıntının sebebini anlamıştı. Üstüne durmadı. Hatta daha fazla kalmayı da uygun bulmayarak bana müsaade dedi. Cevdet öyle dalmıştı ki tek karşılık vermedi. Cevriye güle güle Kosti abi dedi. Gene gel, bizim evi de gör. Birlikte yemek yeriz olmaz mı? Olur olur. Karanlığa karışıp gitti. Cevdet hala taş gibi dikiliyor, ne yapacağını bilmiyordu. Eve girse mi, girmese mi? Yoksa başına alıp gitse mi? Nereye? Kosti'lik olamayacağına göre. Cevdet abi, Cevriye'yi tutmuş sarsıyordu. Birden aklına geldi, Kosti arandı. Göremeyince sordu. Kosti nereye gitti? Cevriye şaştı. Aa gitti, güle güle bilemedim be Cevdet abi. Yine daldı. Sonra ani bir kararla annesinin sağlığındaki en iyi komşunun kapısını çaldı. Kapı açıldı. İhtiyar kadın karşısına Cevdet'i görünce ah yavrum dedi. Üvey annenin bugün bana demediğini komadı. Cevdet meraklı sordu. Ne dedi teyze? Dün akşam seni bizim evden geçirdim diye uhuu. Gene o Adem burada mı? Akşam erkenden geldiler babanla. Şarkılar, maniler. Bugün işte mahallenin diline düdük olacaksınız. Beni şimdi buradan bırakmayacak mısınız? Yok evladım. İtte çuvala giremem. Karıda ar namus tertemiz. Edepsizden korkarım ben. Çal kapıyı açsınlar gir. İyi ya. Kusura bakma oğlum. Sen bana rahmetli annenin yadigarsın ama ne yapayım? Kapıyı çekip Cevriye ile birlikte kendi kapılarının önüne geldiler. Sırtını evlerin duvarına dayadı. Gözlerini Perili Konağın bulunduğu koyu karanlıklara dikti. Yukarıda ay yoktu ama yıldızlar iri iriydiler. Esintisiz durgun bir hava. Yaprak oynamıyordu. Tam tahta kurularının sevdiği hava. Böyle durgun, sıcak havalarda sanki avuç avuç serpilmişler gibi bütün gece uyutmaz, uykusunu haram ederlerdi. Canım mı sıkılıyor Cevdet abi? Benim mi? Senin. Sana ne? Ayıpsa babana. Parladı. Babamın abi benim ayıbım değil mi? Doğru ama. Amerika'ya gideceğim. Mutlaka gideceğim. Aslan Thompson olup geldikten sonra onların çekeceği var. Hepsinin, herkesin burnundan getireceğim ama Kırmızı Eşap Çetesi'ndeki gibi affetmeyeceğim. Kırmızı Eşap Çetesi mi? Evet. Filmi uzun uzun heyecanlı heyecanla anlattı. Sonra kovboyun intikamındaki uzun boylu sarışın Mist'ten söz açtı. Cevriye de onun kadar heyecanlanmıştı. Ellerini çırptı. Yaşasın Cevdet abi. Beni de Amerika'ya götürecek. Ne iyi, ben de onun gibi olacağım. Bu sırada nezleri bir erkek sesinin söylediği bir gazel yükseldi. Herhalde Adem'di. Cevdet'in sinirden sol gözü çevirmeye başladı. Sonra gene adi bir kararla Halit sen eve git dedi. Cevriye elini tuttu. Niçin Cevdet abi? Benden usandın mı? Yok. Ama gitsen iyi olur. Niye? Esnedi. Çok yorgunum. Öyle uykum var ki. Cevdet kapıyı çaldı. Boynu iç portası bekledi. Az sonra kapı açıldı. Elinde idare lambasıyla babası. Adam akıllı sarhoştu. Ayakta zor duruyordu. Sen niye bu vakitlere kadar dışarıda kalıyorsun diye sordu. Cevap vermedi. Hırsla içeri gidip odasına geçti. Lambasını sinirli sinirli yaktı. Tuhaf. Lambanın her zaman içten simsiyah olan camı pırıl pırıldı. Odada da değişik bir hal vardı. ortalık toplarını süpürülmüş, kitapçıklarıyla dergileri bir kenara düzenlenmiş. Birden yatağına dikkat etti. Yorgan, çarşaf, yastık yüzü falan yıkanmış tertemizdi. Kafada dikilen babasına döndü. Babası anneciğinin kıymetini bilmezsin bile dedi. Tepesi attı gene. Az kalsın dün geceyi Adem'le birlikte içeri girip uzun uzun kalışlarını anlatacaktı. Adem abi de sana dergi almak istemiş, tertemizsin. Niye? Nefretle cevapladı. Kimsenin bir şeyine ihtiyacım yok. Ya, üç gün sportacılık yapmayla kendini tüccar mı sanıyorsun? Hiçbir şey sanmıyorum. Bu kafayla gidersen ne olur? Hayatta burnu çok sürtülür. Burun benim. Sen kendi burnuna dikkat et diyecekti ki vazgeçti. İhsan Efendi uzatmamak, sinirlenip tokatlamamak için kısa kesti. Elinde idare lambası merdiveni ağır ağır çıktı. Masa, rakılar, parça parça buzlar, pirzolalar, ciğer, böbrek ızgaralıya doluydu. Adem yine Şehnaz'a yakın oturmuştu. Masanın altından bacak bacaydılar. İhtiyarın az önceki neşe haline uçup gittiğine dikkat etmişlerdi. Zaten bir takım mırıltılar da içmişlerdi. Herhalde çekişmiş olmalıydı oğluyla. İdare lambasını bir kıyıdaki tahta sandığın üzerine bırakıp geldi. Yerine oturdu. Yüzü asılmıştı. Soluyordu. Sorulmasını bekler gibi bir hali vardı. Sorulmayınca rakısını uzandı, aldı. Eli bir yudum, üstüne buzlu su. Derin bir iç geçirdikten sonra bu olan hiç gözüm tutmuyor dedi. Şehnaz'la Adem bakışlar. Adem mırıldandı. Çok dik kafalı. Nerede babası, nerede o? Şehnaz tamamladı. Babasının kesip attığı tırnağa kurban olsun. İhsan Efendi asıl şimdi sarhoş olmuştu. Şehnaz, kız yerindeki Şehnaz'dı bu ha. Beğeniyor demek. Kadehini yeniden kaptı, heyecana kaldırdı. Nur ol karıcığım, nur ol sen. Dünya bir tarafa, sen bir tarafasın. Senin kesip attığın tırnağa bir değil, bin cevdet kurban olsun. Koca kadehi bir nefeste dikti, sonra ağlamaya başladı. Sendeleri karısının yanına gitti, boynuna sarıldı. Yanaklarını öpmeye çalıştı. Yal dudaklardan iğrenen Şehnaz kaçındıysa da olmadı. Yeter, yeter artık İhsan Efendi. Haydi, odana götüreyim seni. Dur, dur, düşeceksin. Böyle yaparsan daralırım ama. Yarı örtük gözleriyle bir şeyler mırıldanan kocasını odasına sürüklerken Adem, annesine baktı. Hafifçe göz kırptı. Yaşlı kadın anlayışça gülümsüyordu. 6. ayrımın sonu, sayfa 110.